Ayrım 40, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 348. Manvet Hill'in duvarındaki saatin 13'ü göstermesinden birkaç saniye sonra UKD yeniden devreye girdi. Bizim SIGINT kuşlarının üçü de sizin sinyalleri aldı. Şu anda üçgenlemeye geçiyoruz. Kısa bir sessizlik oldu. Üçgenlere 5-132 feet yükseklikte bağlandı. Uçağın 14.6 metre arkasında, sinyaller uçaktaki bir yerden geliyor. Duffy oturduğu yerden fırlayıp zafer çığlıkları atmamak için zor tuttu kendini. Başarısını hafif bir tebessümle belirtti etrafa. Atlantik'in öteki yanında bulunan arkadaşlarına ''Jack, bak!'' diye seslendi. ''Bu küçük uçağın bir yerde durmadan Tahran'a kadar uçması mümkün müdür? Böyle bir şeyi başarabilirler mi? Yeteri kadar yakıt taşıyabilir mi?'' ''Dur bakalım, bizim havacılık uzmanımıza soralım.'' Duffy'nin tanımadığı bir ses geldi. Herhalde havacılık uzmanınki olacaktı. ''Bay Duffy'' dedi, ''hakkınız var. Yakıt en önemli sorundur. Şimdiki pozisyona göre takip edebileceği en iyi rotayı tahmine çalışırsak şunları söyleyebilirim. Polonya'yı geçip güneydoğu yönünde Ukrayna'ya girecek. Lublin'in doğusundan Kiev'e doğru inecek.'' Türk hava sahasına girmeyip kuzeyden Ermenistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne ulaşıp İran'a kadar bu denizin üstünde uçacaktır. Bu yaklaşık 2000 millik bir yolculuktur. Başarabilirler mi? Ekstra yakıt taşıyacak özel tankları varsa bile ucu ucuna varabilir. Çok tehlikeli, riski çok olan bir girişim olur bence. Bir yerde yakıt almak için durması iyi olur. Bu otoyolda araba sürmeye benzemez ki. Uçağınla bir benzinciye yanaşıp doldur diyemezsin. Bir yere inmeye kalkarsan pilota bir takım sorular sorulur. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, uçuş planın neydi? Ayrıca kimlik de isterler, olacak iş değil. Pek o kadar emin olma. Polonya'da küçük bir havaalanına insen, yakıt istesen, senden uçuş planı isteyeceklerini sanmam. Yakıt satıp para kazanmak onları daha yakından ilgilendirir. Ama muhakkak olan bir şey varsa o da ta oralara kadar hiç kimsenin radarına yakalanmadan uçamayacağıdır. Zoraki iniş yaptırıp ne yaptığını, nereye gittiğini soran olur herhalde. Normal olarak evet, ama hareketinden evvel Alman Sivil Havacılık İstihbarat Servisi'ne bir uçuş planı vermek zorundadır. Eğer bu uçuşu kimseye haber vermeden kanuna aykırı bir şekilde yapmak niyetindeyse hiç kimseye, hiçbir yere uçuş planı değil haber bile vermemiştir. Almanya'da Alman topraklarını terk etmedikçe uçaklar uçuş planı vermeden kalkıp inebilirler. Uzman sustu, sinyal veren lambalarını çalıştırmazsa trafik kontrol radarlarına takılmadan hareket edebilir. Az yakıt sarf etmek için en uygun olan 4-5 bin feet yükseklikte uçmaya başlar. Bu şekilde Alman sivil radarlarına yakalanmak ihtimali onda birdir. Polonya'ya geçtikten sonra da Almanları kim takar? Duffy, bu arada bir şey sorabilir miyim dedi. AVAX uçağı sinyallerinin çalışıp çalışmadığını tespit edebilir mi? Edebilir ama şu anda Polonya'ya geçmiş Varşova trafik kontrol radarlarının etrafını dolanıp Lublin'e doğru gidiyor. Şayet 4-5 bin feet yüksekliği muhafaza ederse kimseye yakalanmama şansı büyüktür. Yakalanırsa onu bir kas sürüsü bile sanabilirler. Ya Ukrayna'da? Onlar da bugünlerde karma karışık. Radarlarının çoğu atıl durumda. Çalıştırmaya kalktıkları zaman da çoğu düzgün çalışmıyor. Adamları da gerekli eğitimi görmemiş acemilerden ibaret. Ermenistan ile Azerbaycan'a gelince onların doğru dürüst bir radar şebekesi bile yok. Her şeyi çok kolay hale getirdiniz. Aslında kolay. Yerdeki insanların akıllarının almayacağı kadar kolaydır. Bütün mesele uçağa ne kadar ekstra yakıt koyabileceğinize bağlıdır. UKD'nin bu uçuşu banda alacağını sanıyorum. Şimdi uydulardan çıkıyoruz. Tamam efendim. Havacılık uzmanı Cessna'nın kalkış kısmını yeniden gösterebilir misiniz diye sordu. Peki efendim, şimdi geliyor. Birkaç dakika sonra havacılık uzmanının sesi geldi. Hava rüzgarsız olmasına rağmen pilot kalkmadan evvel uzun bir mesafe kat etti pistte. Bu uçağın yükünün hayli ağır olduğunu gösterir. Bildiğimiz kadarıyla uçakta iki kişi vardı. Bir yolcu ve pilotun kendisi, bir de küçük valiz. O zaman geri kalan ağırlık ekstra yakıttan geliyor olmalı. Belki tam hedefe götürecek kadar. Lawrence sözünü kesti. Jim diye seslendi. Avax uçağı yakalamış, sinyaller çalışmıyormuş. Sinsi bir yolculuk yapıyormuş. UK'da hedef uçak Alman hava sahasından çıktı. Şimdi Polonya'da Szczecin kuzeyinden 115 derece doğu güneydoğu istikametini tuttu diye bilgi verdi. UKD panele taktik kılavuzu haritası üzerinde Cessna'nın uçtuğu yerleri gösteren bir resim geçti. Uçağı kırmızı renkte işaretlemişlerdi. Hoş bir hava vermiş diyenler çıkabilirdi belki. Ama Duffy'ye göre uydu kameralarından gelen bu resimler dehşetin kendisiydi tek kelimeyle. Langley'deki havacılık uzmanı UKD diye seslendi. Hedef uçağın havadaki süratini verebilir misiniz? Saatte 150 mil. Yakıtını idarede kullanmaya itina ediyor anlaşılan. Bu süratle devam ederse Tahran'a GMT saatiyle 24, yerel saatle 3'te varmış olacak. Tabii aynı rotayı takip etmek şartıyla. Duffy demek ki diye düşündü, bu küçük uçağın Polonya'dan Ukrayna'ya geçişini takip ederek saatlerce burada oturmaya mahkum olacağız. Operasyon devam ederken Manvit Hill'den ayrılmak söz konusu bile olamazdı. Dolayısıyla yerinden kalkıp şöyle bir etrafta dolaşmak iyi olurdu. Ama istediği kadar siyadan olsun, onun yanında biri olmadan Manvit Hill'de dolaşmasına izin vermezlerdi ki. O zaman burada oturup düşünmekten başka yapacak bir şey yok. Operasyonun bu ayağı başarılı olursa bundan sonraki adımın ne olacağını hesaplamaya çalışayım. İranlılar ellerindeki bu nükleer silahları nereye saklamış olabilirler ki? Basra Körfezi'nin ağzına doğru Bushehr şehrindeki yarım nükleer enerji tesisinde mi acaba? Mollalar böyle bir şey yapmayacak kadar akıllı adamlar. Şayet İsrailliler Irak'ın Bağdat'taki Osirak reaktörüne yaptıkları gibi onların nükleer imkanlarını vurmaya karar verecek olurlarsa ilk yapacakları iş oraya gitmek olacaktı. Saklama yeri olarak Tahran'ın kuzeyinde çok sayıda sivillerin yaşadığı bir şehrin göbeğindeki İran Telekomünikasyon Merkezi'nin yanındaki Şah'ın eski Milli Atom Enerjisi Dairesi'nin yeri olan tesiste bir yeri seçmiş olmaları daha büyük bir ihtimaldir. Böyle bir yeri vurmanın sivil halk arasında büyük bir katliama yol açması tehlikesi mevcuttu. İran'daki halkın yavaş yavaş mevcut rejime karşı çıkmaya başladığı söylentileri ne kadar doğruydu? Böyle bir olay bütün dünyadaki İslam aleminde ne gibi bir tepki uyandırırdı? Sonuç olarak dünya Müslümanlarına adeta ''Hey bakın, siz Müslümanların nükleer silaha sahip olmanıza tahammülümüz yok.'' demeye gelecekti bu. İsrail nükleer silah yapabilir ama siz Müslümanlara gelince ''Nah, sizlere hiç güvenemiyoruz.'' Böyle bir şeyin ima edilmesi bile olacak iş değildi. Radikal İslam'ın yayılmasını önleme yolunda ne zaman bir girişim yapsak, İslam'ın batıya karşı olan düşmanca davranışını kuvvetlendirmekten başka işe yaramıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başında büyük bir kabus gibi duruyor bu konu. 10 saat sonra Duffy hala aynı yerdeydi. Uydulardan gelen uzay görüntülerini seyrediyor, Cessna'yı temsil eden kırmızı noktanın Hazar Denizi'nin güneyinden İran topraklarına girmek üzere olduğunu görüyordu. Rhine'daki üssün Avax devriye uçağı Cessna'nın takibine Türkiye'de İncirlik üssüne bağlı bir başka Avax devretmişti. Pilot Tahran'ın hemen yakınındaki Elbruz dağlarından 160 mil kadar uzaklıktaydı. Şu anda hemen hemen bir saat sonra hedefine varmış olacaktı, biraz gecikmişti. Bu duruma göre Tahran'a GMT saatiyle 1, yerel saatle 4'te varacaktı. Gecenin ortasında uçuyordu. Uydudan kızılötesi gece görüntüleri gelmekte devam ediyordu. Ancak bunlar gündüz alınan görüntüler kadar net ve temiz değildi. Uçaktaki siyah paltolu adamın profesör olduğundan Duffy'nin şüphesi kalmamıştı. Onu ve elindeki çantayı kimin ve hangi vasıtanın karşılayacağının ve bu vasıtanın kritronları tam nereye götüreceğinin takibi bütün operasyonun en zor safhası olacaktı. Şu kaderin cilvesine bakın. Bu ana kadar operasyon saat gibi tıkır tıkır işlemişti. Buna rağmen son dakikada her şey bir anda dağılıp çökebilirdi. UKD operatör dikkat dikkat diye seslendi. Hedef sola 60 derece bir dönüş yaptı. Şu anda 240 derecede güney-güneydoğu istikametinde uçuyor. Duffy yanındaki Manvit Hill teknisyenine bu ne anlama geliyor diye sordu. Uçağın Tahran'a gitmiyor olabileceğine işaret. Bu arada UKD Cessna'nın yeni rotasını takip ederek harita üzerinde inebileceği yeri tespite çalışıyordu. Yeni rota İran'ın Afganistan ve Pakistan'la olan sınırının kesiştiği istikamette Kum, Isfahan veya Yezd tarafını gösteriyordu. UKD teknisyen dikkat dikkat diye seslendi. Hedef uçak Tahran Kulesi'ne son hedefine kadar yeterli yakıtı olduğunu bildirmek için radyo bağlantısını kesti. İniş zamanının yerel saatle 5.30, GMT saatiyle 2.30 olacağını tahmin ediyor. Yanındaki Manvit Hill teknisyeni Duffy'ye hem NSA hem de AVAX radarları uçağın konuşmalarını kontrol altında tutuyor diye bilgi verdi. Siyah'dan birisi son durağının neresi olduğunu söyledi mi diye sordu. Hayır, şu andaki süratine bakarak gideceği yerin 8-900 mil uzakta olduğu anlaşılıyor. Duffy sabaha karşı inmiş olacak anlaşılan diye mırıldandı. Siyah havacılık uzmanı bu pilot dehşet bir adam diye konuştu. Bu kadar havada kalabilmek için arada sırada yakıt tanklarına işiyor olmalılar. Dayandığı saatler süren uykusuzluk ve yorgunluğa rağmen Duffy birden canlanmış gibi hissetti kendini. Operasyonun son sahnesini beklerken sistemine pompalanan adrenalin onu yeniden heyecanlandırmıştı. Uçak İran hudutlarına yaklaşınca UKD yeniden dikkat diye bilgi verdi. Hedef uçak alçalmaya başladı. Şu anda 4250 feet'te. GMT saati 01.55'i, yerel saat 04.55'i gösteriyordu. Siyah bulundukları yere yakın havaalanları nerelerde diye sordu. En yakın sivil havaalanı Zabol adındaki küçük bir şehirde. Gece iniş düzeni de var. Zabol, Duffy hafızasını zorladı. Elinden geçen NSA kesitlerinden birinde tahmin ettikleri yerin adı değil miydi bu? İstanbul'daki klonlanmış cep telefonunun arandığı yer. Yukarıdaki panele verilen fotoğraftan Cessna'nın geniş bir dönüş yaparak piste inme hazırlığına girdiği görülüyordu. Birkaç saniye sonra aşağıdaki pistin ışıkları yanıp tesbih gibi dizildi. Şafaktan önceki aydınlıkta alınan görüntülerde Cessna'nın Almanya'dan kalkışı sırasında alınanlardaki berraklık ve netlik yoktu. Şu anda grimsi bir beyazlık içindeydi etraf ama Duffy uçağın yere inişini ve pistte yavaşlayarak aprana doğru ilerleyişini seçmekte güçlük çekmedi. Pilot uçağı meydan müdürlüğüne benzer bir binanın önünde durdurmuştu. 190 tipi siyah bir Mercedes uçağa yaklaştı. İran masasındaki adam bu mollalar Mercedeslere bayılır diye güldü. Araba uçağın yanına gelince pilot da uçağı durdurdu. UKD teknisyeni uçağı iyice zoomladı. Siyah paltolu adamın çıkışını seyreden Duffy birden ''Vay canına adam düştü!'' diye bağırdı. İran masasından gelen ses ''Merak etme düşmedi'' dedi. Ayetullah Hümeyni'nin İran'a döndüğü zaman yaptığı gibi o da yeri öpüp Allah'ına şükrediyor. Doğru söylüyordu. Duası bitince profesör ayağa kalktı. Arabadan çıkan dört kişiyi de kucaklaştı. Başı sarıklı olan ikisi herhalde din adamıydı. Öteki ikisinin omuzlarında silah vardı. Üniformalı olmadıkları halde koruma oldukları anlaşılıyordu. İran masasındaki adam bunlar pasdaran yani devrim muhafızları diye devam etti. Çantasını elinden bırakmayan profesör onlarla birlikte arabaya doğru yürüdü. Mercedes'in önünde ve arkasında üzerlerinde birer çift makineli tüfek yerleştirilmiş ikişer tane dört çekişli araba yer aldı. Kafile hala uykuda olan Zabol'ün boş sokaklarından güneye doğru şehir dışına çıkan asfalta girdi. Kırlık yerlere doğru ilerliyordu. Zabol'dan 20 mil kadar uzaklaşıldığında oldukça arızalı bir bölgeye geldiler. Bir mil kadar burada gittikten sonra kafile doğuya doğru olan bir toprak yola saptı. Yolun hemen başlarında hiçbirinin sırtında üniforma olmayan ama silahlı nöbetçilerin bulunduğu bir kapının önünde durdular. Langley'den gelen bir ses, görünürde hiç İran askeri yok diye seslendi. Bunların hepsi devrim muhafızı. Görünüşe göre burası %100 Pastaran kontrolünde. Yani ne anlama gelir diye sordu Duffy. Tahran'daki bir takım adamların burada olup bitenlerden haberleri olmadığı anlamına gelir. Bu adamların uydudan alınan görüntüleri bile dehşet verici. Profesörün arabasının gelişi nöbetçiler arasında büyük bir coşkuya sebep olmuş, yerlerinde zıplamaya başlamışlardı. Araba ilerleyip paneldeki görüntü genişledikçe arabaya doğru başka silahlı adamların da koşarak karşıcı çıktıkları görülüyordu. Araba ağır ağır sola doğru inmeye başladı. Yol dimdik yükselen bir yarın önünde inşa edilmiş bir platoyla son buluyordu. Yarın önü doldurulup düzleştirilmişti. Tepenin içine kazılmış bir tesisin merkezi olarak kullanılan mağaranın giriş yeriydi burası. Bu tesisin kapısından bir takım adamlar daha çıktı. Bunlar silahsızdı. Profesörün düzlükte duran arabasının etrafını sardılar. Gelişini kutlamak için elleriyle arabanın üstüne, sağına, soluna hafif hafif vurmaya başladılar. Profesör bu coşkulu ellerin arasında arabadan çıktı. Çantayı hala sıkı sıkıya elinde tutuyordu. Kendisini alkışlayan insanların önünden bir merasim kıtasını teftiş eder gibi vakarla geçti. Birkaç adımda bir Müslüman usulü elini başına götürerek onları selamlıyordu. Sonra İranların bu tepenin içinde kurduğu tesis her neyse bu tesisin kapısından içeriye doğru kayboldu. Duffy işte tamam diye düşündü. Bizim kritronlar yuvasına ulaştı. Lawless, kutlarım seni Jimbo diye bağırdı. Planın bundan daha iyi bir sonuç veremezdi. Duffy yorgunluktan bitmişti. Son 10 saatin gerginliğinden sonunda başarılı olmanın verdiği coşkunun keyfine varacak halde değildi. Yorulmuş ve acıkmıştı. Bu andan itibaren bu noktanın 24 saat uydu kontrolünde tutulacağını umarım dedi. Bu haklı bir teklif. Şimdi Beyaz Saray'a telefon ederek planımızın başarısını bildireceğim. Duffy ayağa kalktı. Ben de aşağıya 24 saat açık olan kafeteryaya iniyorum. Düşüp kendimden geçmeden bir lokma bir şey yemek istiyorum. Yanındaki Manwith Hill teknisyeni güle güle diyerek güldü. Sen yokken ben nöbete devam ederim. İngiltere'nin kırsal kesiminde bir yerde Duffy cheeseburger'ını yemeye başlarken Avrupa hava sahasından ta Asya'ya kadar takip ettiği adam İranların teknik başarısını ispat etmişti. Mühendisleri, İslam mühendisleri İran'ın en ücra köşesinde bir yer olan bu dağ yamacını kazarak her şeyiyle tam donanımlı bir nükleer mühendislik laboratuvarı kurmayı başarmıştı. Laboratuvarın 3 katı vardı. Biri giriş katı, diğer ikisi de bunun altındaydı. Alt katlara bir çift asansörle inilip çıkılıyordu. Tesisin ana giriş kapısı büyük çelik sürgü kapılarla korunuyor. İçeri girmesi veya çıkması gereken kimse olmadıkça hep kapalı tutuluyordu. Tesisin tamamı elektrostatik hava temizleyicileri marifetiyle havalandırılıyordu. Bu surette içeride hiçbir radyoaktif materyal kalmıyordu. Temiz hava dışarıdan alınıyor, filtre ediliyor ve klimalar marifetiyle 18 derecede sirküle ediliyordu. Tesisin ihtiyacı olan elektrik 7-800 metre kadar uzaktaki jeneratörlerle sağlanıyor ve yerin altına döşenmiş kablolarla getiriliyordu. Profesörün nükleer bilim uzmanlarından oluşan fizikçi ve teknik personelinin hepsi batıda eğitim görmüş kaliteli elemanlardı. Halit operasyonunun en son kademesinde ihtiyaç olacak her türlü araç gereç bu merkezde mevcuttu. Sıra sıra dünyanın en iyi, en gelişmiş bilgisayarları, IBM'ler, hatta Amerikan hükümetinin ihracını en sıkı şekilde kontrol ettiği Cray 3X bilgisayarı bile vardı. Bu dünya harikasını Hollanda'ya gönderilmek üzere Panama serbest bölgesinde bulup büyük bir maharetle İran'a getirmeyi başarmıştı. Elindeki kıymetli çantasına Halit operasyonunun baş mühendisi olarak seçtiği, MIT'te eğitim görmüş 47 yaşındaki fizikçiye teslim etti. İçinde ne olduğunu söylemesine ihtiyaç yoktu, o biliyordu. Adam deri çantayı sevgi dolu bir hareketle önce dudaklarına götürüp öptü, sonra ancak Sharon Stone'a karşı gösterilebilecek bir iştiyakla bağrına bastı. ''Buyurun Sayın Profesör'' diye onu davet etti. ''Size elimizdeki 3 plütonyum maçası için hazırladığımız muhafaza kabuğunu göstereyim.'' Bu kabutlar her maçanın etrafını ikişer adet olarak yerleştirilecek olan bakırdan çok ince çekilmiş 6 tane yarım küre şeklinde yapılmıştı. Hepsinin yüzeyinde 30 adet küçük delik açılmıştı. Bu deliklere büyük bir incelikle lensler yerleştirilmişti. Bunların sırası en yüksek patlayıcı gücü verecek şekilde büyük bir hassasiyetle tespit edilmişti. Bu lenslerin toleranslarına uygun olarak yerleştirilmesi, bilgisayar kontrolü altında hassas frezelerin başında haftalar süren bir çalışmayı gerektirmişti. Yapılan işi 10 angstrom yani 1 metrenin milyonda birinden küçük, insan gözüyle görülemeyecek ancak çok kuvvetli mikroskoplar altında ölçülebilen toleranslarla lazer kullanarak ortaya çıkarmışlardı. Profesör mühendislerinin yaptıklarını hayret ve hayranlıkla seyrediyordu. ''Allah'ın inayetiyle'' diye mırıldandı, ''İslam'ın eline karşı konulamayacak bir güç veriyorsun.'' Sonra gidip Kazakistan'dan satın aldığı 3 top mermisinden çıkarılan kıymetli plütonyum maçaları çıkardı. Bunlar ilk çıkarılışlarında merminin konfigürasyonuna göre elips şeklinde düzenlenmiş ve fırına konulup inert gaz içinde eritilerek gerekli olan kürevi şekle getirilmişti. Şimdi mükemmel bir biçimde işlenmiş ve parlatılmış yarım küreler halinde sızıntısız argon gazıyla dolu kutularda muhafaza ediliyordu. Plütonyum da sodyum gibi rutubetli havaya karşı reaksiyon vereceğinden bombaya monte edilirken de bakır koruyucularla korunması gerekiyordu. Profesör zevkten uçuyordu. Bu tesis ne büyük bir başarı sağlamıştı. Bir yıl gibi kısa bir zamanda gizli hesaptan finanse edilmek suretiyle her türlü malzemesiyle birlikte tamamlanmıştı. Bu proje Gizli Operasyonlar Komitesi'nin gayet sıkı bir şekilde sadece rejimin en güvenilir elemanlarının bilgisi altında yürütülüyordu. Şu anda Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin etrafını saran orta yolcu reform meraklılarından hiçbirinin bundan haberi bile yoktu. Şimdi komiteye elindeki çantası dolu olarak salimen geri döndüğünü ve yeraltı laboratuvarında olduğunu bildirmenin zamanı gelmişti. 40. ayrımın sonu. Sayfa 357.